Ayrım 16, sayfa 129. Hicret. O yıldan itibaren Mekkeli Müslümanlar mecburen Yesrib doğrultusunda kuzeye doğru göç etmeye başladılar. İşte bu olay kısa süre içinde tüm Arabistan'ın ve kısmen de dünyanın düzenini değiştirecekti. İlk muhacirler dikkat çekmemek için küçük gruplar halinde yola koyuldular. Putperestlere yakalanmamak için basit ama çok etkili bir taktik geliştirmişlerdi. Anneler ve çocuklar günlük işlerini yapacaklarmış gibi evlerinden çıkıyorlar, gözetlenmediklerini hissettikleri anda çöle doğru yola koyuluyorlardı. Eğer fark edildiklerini anlarlarsa kaçışı erteleyip evlerine dönüyorlardı. Babalar da çoğu zaman ailelerine yoldayken erişiyorlardı. Büyük bir olasılıkla artık asla geri dönemeyeceklerini bilseler de yanlarına giydikleri kıyafetlerden başka bir şey almıyorlardı. Bunların çoğu zengin ve önemli tüccarlardı. Ama İslam dinini kabul ettikten sonra varlıklarının büyük bölümünü yitirmişlerdi. Diğerleri ise ünlü savaşçılar ya da basit kölelerdi. Artık hepsi gerek fakirlik gerek din açısından eşittiler. Bu yola çıkışlar aynı anda hem ölüm hem yeniden doğuş gibiydi. Arkalarında bir önceki hayatlarıyla birlikte tüm varlıklarını, evlerini, putperest ana babalarını, kardeşlerini ve akrabalarını bırakıyorlardı. İnsan olarak atalarının göçebe hayatlarının tadına varırken, imanlı bireyler olarak da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine öğrettiği gibi yeni ve daha asil bir aile içindeki kardeşlerine kavuşuyorlardı. Muhacirler Yesrib'e çoğu zaman böyle bir seyahat için gerekli donanımları olmaksızın ve takip edilmekten ve yakalanmaktan korkarak kalpleri ağızlarında yapmak zorunda kaldıkları çöl yolculuğu sebebiyle bitkin bir şekilde ulaşıyorlardı. Nitekim bazen kaçaklar putperestlerce yakalanıp geri götürülüyor ve en kötüsü çoğu zaman kendi ailelerinden insanlar tarafından işkence görüyorlardı. Tüm bunlara rağmen göç haftalar hatta aylar boyunca değişmez bir yoğunlukta sürdü. Kısa sürede Yesrib'e birkaç yüz insan ulaştı. Bu, vahada yalnızca birkaç bin kişi yaşadığı göz önüne alınırsa önemli bir sayıydı. Bu değişiklik kabileler arasındaki hassas dengeye hemen yansıdı. Zira yeni gelenler güç ilişkilerinin değişmesine neden olmuş ve anlaşmaların gözden geçirilmesi gereğini doğurmuştu. Bununla birlikte bazıları dünya ile ilgili bakış açılarını değiştirmeye niyetli gözükmüyordu. Muhacirlerin sayısındaki artışla birlikte her şeylerini yitirmiş ve yeni bir yaşama başlamayı umut eden kadın ve erkeklerin oluşturduğu buruk görüntüye karşı duyarsız kalarak onları reddedenlerin sayısı da arttı. Gerek Arap nüfusundaki bu büyük artış nedeniyle etkilerini ve güvenliklerini yitirmekten tedirgin olan bazı Musevi kabilelerden, gerekse görünürde İslam'ı kabul etmişse de bir gün hükümdar olma hırsını hala taşıyan Abdullah'ın çevresindekilerden şikayetler yükselmeye başlamıştı. Müslümanlar ise muhacirleri Yesrib'e sevinçle kabul ettiler. Onları kardeşleri gibi evlerinde konuk ediyorlar, sahip olduklarını ve işlerini onlarla paylaşıyorlardı. Her aile bir muhacir ailesini kardeş olarak benimsedi. Bu, insanların yalnızca kabile bağlarını kabul ettikleri bir dönemde yepyeni bir olaydı. Kabile kavramının dar sınırları bir kere aşılınca, tüm müminleri daha yüksek bir idealde birleştiren, daha önce bilmedikleri yepyeni bir ufuk açıldı önlerinde. Nitekim Kur'an'da da tüm varoluşu kutsal bir düzeye taşımanın gerekliliği vurgulanmaktaydı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a davet edenden ve iyi işlerde bulunandan ve şüphe yok ki ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ki? Parantez içinde 41/33. İlk muhacirler kadınlar ve çocuklar oldu. Erkekler ise daha sonra ancak Mekkelilerin zalim gözetimi hafiflemeye başladığında kaçabildiler. yola çıkışlar ve geliş haberleriyle geçmeyen tek bir gün bile yoktu. Herkes Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabının yani yakın arkadaşlarının ne zaman geleceğini merak etmekteydi. Yesribli çocuklar ashab içinde özellikle yeni gelenlerin Arabistan'ın en korkulan savaşçısı olduğunu söyledikleri Ömer'i pek merak ediyorlardı. Vahada kendisini gören olmamıştı ama Mekke'den gelenlere göre yalnızca varlığı bile en fanatik putperestleri dahi korkutmaya yetecek bir saygı uyandırmaktaydı. Ayrıca dinlerini inkar etmeleri yönündeki baskılara onun sayesinde karşı gelebilmişlerdi. Bir akşam güneşin batışına yakın bir saatte en nihayet çok iri siyah bir deve üzerinde yanında ailesiyle birlikte Ömer de Vaha'ya ulaştı. Olağandan uzun boylu, iri yapılı bir kişiydi. Yere düşen gölgesi bile inanılmaz büyükmüş gibi durmaktaydı. O yörelerde hiç rastlanmayan açıklıkta neredeyse pembemsi bir tene sahipti. Yesrib'in dalgalanan palmiyelerine ulaşınca dinlenmeyi aklından bile geçirmeden ortak ibadet mekanına gitmek istedi. Ebu Ümame'nin evine doğru ona eşlik edenler, gözlerindeki pırıltıdan Ömer'in sonunda kendisini dinini saklamak zorunda kalmayan hür bir adam adettiğini anladılar. Yorgun yüzünde hem mutlu hem de sert bir ifade vardı. O güne kadar Arabistan'ın en seçkin bölgesi kabul edilen Yesrib için özensiz sayılabilecek giysilerine rağmen üzerinden asalet ve vakar akmaktaydı. Bu nedenle Ömer ve ailesini yanlarına alanlara herkes gıpta etti. Zeyd de gelişinden birkaç gün sonra şahit olduğu bir olaydan ötürü Ömer'e karşı doğal bir sempati beslemeye başladı. Bir sabah Zeyd ve Kerim'i evlerine yakın kurulan pazardan arpa satın almaya gelen Haham Hüseyinoğlu Yusuf'un yaşlı teyzesine yardım ediyorlardı. Yaşlı kadın uzun süredir duldu ve yakın akrabaları dönüşümlü olarak kendisine bakmaktaydılar. Yusuf çok küçük olduğundan o sabah Zeyd ve Kerim'e yardım etmeyi teklif etmişlerdi. Dönüş yolunda Ömer ve ailesinin kaldıkları evin önünden geçtiler. Hazreti Peygamber'in yoldaşı evin girişinde bir palmiye kütüğünün üzerine oturmuş, yıpranmış bir deve eğerini onarmaktaydı. Torbalara yüklenmiş çocukları görünce hemen kalkıp yanlarına gitti. Sesi tatlı ama itiraz kabul etmez bir tondaydı. Selamun aleyküm, lütfen yükünüzü bana verin de taşıyayım. Yaşlı Musevi hafifçe karşı çıktı. Şalom, aleyküm selam. Çok naziksin ama biz taşıyabiliriz. Dipnot şalom. Selamın aleykümün İbranicesi. Parantez içinde çevirenlerin notu. Bir gün Allah'ın karşısına bir dul ile bir yetime yardım elimi uzatmamış olarak çıkmaktan korkarım, diyen Ömer, yükleri zorluk çekmeksizin geniş sırtına attı. Böylece hep beraber Yusuf'un teyzesinin evine doğru yola koyuldular. Musevi mahallesinin sınırını geçer geçmez ortalıkta bir tedirginlik hissedilmeye başlanmıştı. Nitekim bazı kişiler Vaha'daki olaylara karşı aleni bir hoşnutsuzluk beslemekteydiler. Göçerlerin gelmesine en karşı olanlardan biri de bir süre önce Muhayrık ve Haham Hüseyin ile Ebu Ümame'ye gitmiş olan Şas'tı. Yaşlı bir Musevi dulun yükü altında terleyen asil savaşçıyı gören Şas, bu durumun Museviler ile Müslümanların ilişkisine olumlu bir görüntü kazandıracağını düşündü. Halbuki niyeti bu ilişkiyi olabildiğince zayıflatmaktı. Bakışları öfke saçarak kararlı biçimde Ömer'e doğru ilerledi. Birkaç metre kadar önde ilerleyen Zeyd ve Kerim'i Şas'ı gördüler ve tehlikeyi kavradılar. Ömer, kötü bir şeylerden korkarak aniden duran çocuklara takıldı. Ama çocukların şaşkın bakışları altında yaklaşan Şas'ın ifadesi sakinleşmeye başladı. Ömer'e birkaç adım kala neredeyse gülümser bir hal almıştı. Ömer ise kendisine soru dolu bir ifadeyle bakarak yürümeye devam etti. Yan yana geldiklerinde şahs yavaşladı ve kararsız bir sesle "Ver de torbaları ben taşıyayım," dedi. Ömer'in cevabı gecikmedi. "Ya ben? Ruzi cezada günahlarımı ben kime taşıtacağım?" Çocuklar bu olaydan çok etkilenmişlerdi ve aynı günün akşamı olan biteni Ebu Ümame'ye ve akşam namazı için toplanan diğer Müslümanlara anlattılar. O gün her zamankinden daha yorgun ve endişeli olan Ebu Ümame çok eğlenmiş göründü ve kahkahalarla gülmeye başladı. "Zavallı şahs, karşısında Ömer olduğunun farkında değilmiş." Hemen ardından kahkahalar arasında Ebu Ümame alçak sesle ekledi. "Onun bu olağanüstü karakterini nereden bilebilirdi ki?" Zeyd, yaşlı adama çok yakın olduğundan duymuştu söylediğini. Ama çevrede pek çok insan olduğundan sustu. Akşam iner ve insanlar evlerine gitmek için dağılırken, Zeyd, Ebu Ümame ile yalnız kalmak için elinden geleni yaptı. Her ne pahasına olursa olsun bilmek istiyordu. "Ömer'de bu kadar olağan dışı olan ne?" Ebu Ümame cevap vermedi. Fazla konuşmuştu ve pişmandı. Belki de yorgunluktandı. Ne de olsa bütün gün yeni gelenlere yerleşecek yer ayarlamakla uğraşmıştı. Bu sohbeti başlamadan bitirebilir ya da işi şakaya vurabilirdi. Ama çocuğun zeki bakışları onu devam etmeye zorladı. Yaşlı adam kendisini artık Zeyd'in manevi eğitiminden kendi oğluymuşçasına sorumlu hissediyordu. Uzun süredir çocuğun dinin her yönüne nasıl ilgiyle yaklaştığını fark etmekteydi. Onda yaşıtlarından farklı, özen ve ölçüyle beslenmesi gereken bir nitelik bulunuyordu. Ebu Ümame dinin gücünü bilecek ve herkesin kendi kapasitesine göre yaşaması gerektiğini idrak edecek kadar yaşlı ve olgundu. Ve işte bazılarının imanı da bilgisi de diğerlerinden farklı olabilmekteydi. Ebu Ümame alçak sesle Zeyd'in bir gün o insanlardan birisi olması için dua etti. O akşam yaşlı adam bitap haldeydi. Söz konusu olan yalnızca fiziksel bir yorgunluk değildi. Tüm yaşamı boyunca bu kadar çok sayıda kişiyle ilişki kurmadığı için zihinsel olarak da çok yorulmuştu. İşte bu nedenle vahadan uzaklaşarak birkaç gün çölde yalnız kalıp dinlenmeye karar vermişti. Zihninde bir ışık yandı ve bu deneyimi Zeyd ile birlikte yaşama düşüncesi geçti aklından. Dolayısıyla da hiç düşünmeden çocuğa çölde kısa bir yolculukta birkaç gün kendisine eşlik etmesini teklif etti. Zeyd bu teklif karşısında biraz şaşırmakla birlikte sevinçle kabul etti ve koşarak annesine haber vermeye gitti. İzin alır almaz geri döndüğünde yaşlı adam çoktan devesi Uhud'a eğerlemişti bile. Gerekli malzemeleri yüklediler ve eyere tırmandılar. Ebu Ümame onu önüne oturttu. Akşam serindi ve günün ağır havasından sonra insanı canlandırıyordu. Yolcular güneye doğru hareket ettiler. Bir süre sonra evlerin camlarında parlayan fenerlerin ışığı gitti ve her şeyi sarıp sarmalayan gölgelerin içinde kayboldular. O gece ay henüz çıkmamıştı ve Zeyd yıldızlı göğün altındaki ufuk çizgisini hayal meyal seçebiliyordu. Becerikli bir gece yolcusu değilseniz çölde kolaylıkla kaybolabilirdiniz, ancak Ebu Ümame devesine ve deneyimlerine öylesine güvenirdi ki tüm Arabistan'ı bir boydan bir boya gözü kapalı kat edebilirdi. Zeyd'e Uhud'u dizginlere dokunmaksızın sürmek için kullandığı kelimelerle ilgili bilgi vererek eğlendi. Bir süre sonra deve çöl gemileri diye anılan hemcinslerinin o bilindik dalgalı gidişini tutturdu ve yolcuları da Samanyolu'nun doğrultusunu izlemesi için onu serbest bıraktılar. Bu şekilde birkaç gün devam etseler, ortasında Allah'ın evinin bulunduğu Mekke'nin sınırlarına ulaşmaları işten bile değildi. Ayrım sonu. Sayfa 135.